Ayrım 15. Cumhuriyeti savunmak. Demirel son zamanlarda sık sık cumhuriyeti korumaktan söz etmektedir. Yakında bütün suçlarından dolayı yargılanacak olan İçişleri Bakanı Menteşeoğlu ise son eylemlerin cumhuriyeti yıkmaya yöneldiğini tekrarlamaktadır. İktidarın irili ufaklı bütün sözcüleri ağız birliğiyle cumhuriyeti koruduklarından söz etmektedirler. Anlaşılan siyaset sahnesine yeni bir kavram çıkarılmaktadır. Mantık son derece basit. Adalet Partisi iktidardadır. Fakat bu iktidarı yıkmak için bir takım eylemler sürdürülmektedir. Öyleyse bu eylemlerin amacı cumhuriyeti yıkmaktır. Bütün demokrasiciler, bütün milliyetçiler cumhuriyeti korumalıdırlar. İşbirlikçi iktidar böyle buyuruyor. Anayasa bu iktidarın anayasası mıdır? Cumhuriyet bu iktidarın cumhuriyeti midir? Bu devlet Kemalist cumhuriyet ilkeleriyle mi yönetilmektedir? Kimdir bu cumhuriyeti koruyanlar ve kime karşı korumaktadırlar? Türk ekonomisi uluslararası sermayenin ahtapot kolları arasındadır. Yabancı sermaye imparatorluğu Türk ekonomisini yönetmektedir. Petrolümüz, madenimiz üzerine yabancı sermaye diktatoryası kurulmuştur. İkili anlaşmalar anayasaya aykırı biçimde uygulanmakta ve bu antlaşmalarla ulusal egemenliğimiz kısıtlanmaktadır. Bu koşullarda milli devletten ve bu milliliğe dayalı cumhuriyetten söz edilmektedir. Bizim inandığımız cumhuriyet yabancı sermayeye karşıdır. Demirel'in cumhuriyeti ise yabancı sermayeden yanadır. Anayasanın cumhuriyeti ise tam bağımsızlığa dayalıdır. Demirel'in cumhuriyettir diye savunduğu düzen yabancı sermaye cumhuriyetidir. Bu cumhuriyetin ne anayasada ne de bu anayasanın dayandığı ulusal devlet anlayışında yeri yoktur. Ulusal devletin Kemalist cumhuriyetine karşı uluslararası sermayenin çıkarları savunulmaktadır. Anayasa demokratik cumhuriyet ilkesini benimsemiştir. İşçilere, köylülere ve devrimci aydınlara kurşunla, polis çopuyla ve kelepçeyle karşı koyan bir iktidar, demokratik cumhuriyetin iktidarı değildir. Demirel yönetimi, ben yabancı sermayenin ve toprak ağalarının iktidarıyım dememekte, savunduğu sınıfların çıkar düzenini, cumhuriyeti savunmak şeklinde nitelemektedir. Bu cumhuriyet, topraksız köylülerin mi yoksa toprak ağalarının mı cumhuriyetidir? Bu cumhuriyet, yer altında çalışan işçilerin mi yoksa usulsüz kredilerle milyonlar vuran patronların mı cumhuriyetidir? Anayasa, devlet çalışanların insanca yaşayacağı düzeni kurar, diyor. Işıksız köylerin, hastanesiz ilçelerin bulunduğu bir ülkede Demirel kimin çıkarlarının adına cumhuriyettir demektedir. Cumhuriyet, insanları aç bırakmanın, devrimcileri kurşunlamanın özgürlüğünü mü vermektedir iktidarlara? Anayasa laik cumhuriyetten söz etmektedir. İmam Hatip okullarının, izinsiz Kur'an kurslarının, din sömürücüsü siyasetçilerin bulunduğu bir ülkede bu iktidar laik cumhuriyeti savunuyor demek mümkün müdür? Bu iktidarın bir ayağı din sömürüsüne dayanmaktadır. Ekonomik sömürü, dinsel duyguların okşanması ile sürdürülmektedir. Demirel'in cumhuriyettir diye savunduğu düzen, din sömürücülerinin özgürlükleridir. Seçmenlere dindar görünmek için meclis bahçesine cami yapıldığı günleri yaşamaktayız. Demirel'in cumhuriyeti ile anayasanın laik cumhuriyeti ayrı kavramlardır ve biri ötekinin tersidir. Bu laik cumhuriyet Demirel yönetimince savunulmaz. Ancak Demirel düzenine karşı savunulur. Mason localarından Kur'an kurslarına kadar her türlü karanlıkta dolaşanların laik cumhuriyeti korumaya hakları yoktur. Anayasa sosyal devlet anlayışına dayanmaktadır. Sosyal devlette sınıflar arası denge temel amaçtır. Bir yanda yoksulların düzeni, öte yanda Mıgırdış, Şellefyanların, Hacı Ali Demirel'lerin kredi dünyaları. Demirel'in savunduğu cumhuriyet, Mıgırdış, Şellefyanların, Hacı Ali Demirel'lerin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet, sömürücülere karşı, demokratik, sömürülene karşı diktatörlüktür. Türkiye Cumhuriyeti, ulusçu, halkçı ve kemalist olmak zorundadır ve olacaktır. Bugünkü düzen, uluslararası sermaye ve toprak ağlarına dayalıdır. Demirel'in savunduğu düzen, anayasanın demokratik, sosyal, hukuk devletinin milli cumhuriyeti değildir. Biz kemalist devletin cumhuriyetini savunuyoruz. Cumhuriyet öncesi damat Ferit yönetimi neyse, bugünkü Demirel yönetimi de odur. Devrimcilerin ilk ulusal görevleri bu Kemalist Cumhuriyeti korumaktır. Mustafa Kemal Cumhuriyetçileri görev başına. Devrim 2 Mart 1971 sayı 71. Nihat Erim, Allah Kerim. Geçen hafta radyo haberleri sabah akşam Kocaeli Bağımsız Milletvekili Nihat Erim'in yeni bakanlarından söz etmekteydi. Erim bir gün içinde bağımsız oluvermiş ve büyük paşalarca hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. 12 Mart muhtırası parlamento ve iktidarı cumhuriyeti tehlikeye düşürmekle suçlanmış ancak bu suçun sanığı olan parlamentoya kuvvetli ve inandırıcı bir hükümet kurma görevi vermişti. Bu açıkça dağın fare doğurmasıydı ve kanser hastalığı aspirinle tedavi edilmek istenmekteydi. Büyük paşalar böyle bir çözüm yolu önermişlerdir. Hep birlikte bu çözüm yolunun hangi çıkmazlarla karşılaşacağını izleyeceğiz. Sanırız ki önce hükümet üyeleri arasında bir çatışma başlayacak ve bu çatışma çalışmaları aksatacaktır. Hükümet içinde böyle bir çatışma çıkmasa bile hükümetle parlamento kısa süre içinde karşı karşıya gelecektir. Çünkü bu partilerle hiçbir köklü reform yapma olanağı yoktur. Bu çatışma bir süre sonra uzlaşmaz koşullara sürüklenecek ve eninde sonunda 12 Mart muhtırasının 3. maddesi gereğince ordu yönetimi doğrudan doğruya üzerine alacaktır. Bu durumda da son emeklilik işleminin nedenlerini açıklamak güçleşecektir. Geçen süre içinde tıpkı Amiral Sezai Orkunt'un açıklamasında olduğu gibi, büyük paşalar çeşitli olay, haber ve yorumlarla yıpratılacaktır. Siyasal partiler ise gelecek seçimlerde sandalye sayısını artırabilmek için orduyu ve büyük paşaları yıpratma yollarına başvuracaklardır. 27 Mayıs ihtilali Demokrat Parti milletvekillerinin tümünü yargılamış ve yıkılmaz sanılan bir başbakan ve iki bakanı ipe çekmişti. Bu siyasetçiler için ders olmadı. Adalet Partisi 1961 seçimlerini "Gözlerimin içine bakın, ne demek istediğini anlarsınız" diyen siyasetçilerle kazandı. Bundan sonra ne yuvarlak masalar ne ihtilal protokolleri Adalet Partisi'nin sandıktan çıkmasına engel olamadı. Menderes'in kefeni Adalet Partisi'ne bayrak olmuştu. Şimdi yasa da kararlarının önleyemediğini 12 Mart muhtırası ile elde etmeye çalışmaktayız. Partiler bu kez de seçim kazanmak için orduyu ve büyük paşaları yıpratacaklardır. Hele 12 Mart muhtırasından sonra emekli olan subaylara her türlü saldırı yapılacak, bu subayların komünist oldukları yayılacaktır. Şimdiden bu çabalar açıkça basının satılık sütunlarında istediği nöbetleri geçirmektedirler. Acaba bu partiler şimdiye kadar neden anayasadaki reformları Atatürkçü bir anlayışla ele almamışlardır? Bu sadece bir unutkanlık sonucu mudur? Yoksa bunun sosyal nedenleri var mıdır? Şimdi sanırız ki büyük paşalardan Nihat Erim'e, Nihat Erim'den Bakanlar Kurulu'na giren partisiz bakanlara kadar herkes bu soruların cevaplarını bulmak zorundadır. Yoksa Nihat Erim, Allah Kerim tutumu ancak bir idari maslahatçılık türü olarak kalabilir. Çünkü bu siyasal partilerle devrim yapmak, deveye hendek atlatmaktan da güç bir iştir. Türk siyasal hayatının tabiatı eşyası bu partilerle devrim yapılamayacağını, 2 kere 2 4 edercesine ispatlamıştır. Devrim ancak bu partilere karşı yapılır. Bir eli devlet kesesinde kredi yağmalarında dolaşan, öteki eli devrimcilerin kanına bulanmış Demirel yönetimi, eğer Erim'e yardım etmezse, kuvvetli ve inandırıcı hükümet kurulamayacak ve reformlar Atatürkçü bir anlayışla ele alınmayacak. Büyük paşalardan ve Nihat Erim'den özür dileyerek söyleyelim ki, eğer bu yönetim gücünü Demirel'in insafından ve vatanperverliğinden alacaksa, bizim bu yönetime devrimci demeye dilimiz varmaz. Uluslararası kapitalizmin ellerine teslim edilen madenlerimizin ve petrolümüzün hesabı sorulmadan, kredi yağmalarının hırsızları kelepçelenmeden, devrimcilerin katilleri bulunmadan, hangi Atatürkçülüğün inandırıcı yönetimi kurulmaktadır? Biz bu düzenin suçlularından, yarınki düzenin kurulmasını bekleyenlerden değiliz. Yolumuz ulusal kurtuluş yoludur. Bu yol, Mustafa Kemal'in devrimci aydınlığı ile ışıl ışıldır. Partilere ve siyasetçilere inanmıyoruz. Açıkçası biz bu yönetime güven oyu vermiyoruz. Devrim, 30 Mart 1971, sayı 75. Zoraki nikah. Kocaeli Bağımsız Milletvekili Nihat Erim tarafından kurulan reform hükümeti geçen hafta güven oyu aldı. Adalet Partisi, Halk Partisi ve Güven Partisi hükümetin baş destekçisi oldular. Şimdi açıkça bir milli koalisyon hükümetiyle karşı karşıyayız. Sanırız bu güven oylaması da Türk demokrasi tarihinin ibret belgelerinden biri olacaktır. 12 Mart muhtırası, Cumhuriyet'in geleceğini tehlikeye düşüren parlamento ve iktidara karşı yapılmış bir askeri müdahaledir. Bu müdahaleyi anayasanın herhangi bir maddesine ya da İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine dayamak mümkün değildir. İhtilal bir fiili iktidar yaratır. Bu fiili iktidar bir süre sonra kendi haklılık nedenlerini birlikte getirir. Eski düzenin hukuk kuralları ile yeni düzenin meşrutiyet temelleri atılmaz. 12 Mart askeri müdahalesinin yıktığı Demirel iktidarı, anayasaya ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşrutiyetini yitirmiş, parlamento ile birlikte cumhuriyetin geleceğini ağır bir tehlikeye düşürmüştü. Sabık ve sakıt iktidarın anayasayı ihlal suçları yanında ülkenin bağımsızlığını uluslararası kapitalizmin ahtapot kollarına teslim etmiş, bu soygun düzenine karşı çıkan devrimcileri birer birer öldürmüştü. Büyük yolsuzluklar her gün gazete sütunlarında sergilenmiş, buna karşı işbirlikçi düzenin Amerikancı başbakanı, bulun 226 oyu düşürün demişti. Sakıt iktidar bununla da yetinmedi, gençlik ile orduyu karşı karşıya getirebilmek için her türlü oyuna başvurdu. Devrimci öğrencilerin, hak arayan işçilerin karşısına yasalara aykırı olarak ordu birliklerini çıkarttı. Milli Güvenlik Kurulu'nun kendi yanında gösterebilmek için türlü çeşitli siyasi oyunlar çevirdi. İsteği 27 Mayıs devrimini yapan ordu ve gençliği karşı karşıya getirmekti. Şimdi ordu içindeki Atatürkçü tepki 12 Mart muhtırası ile geçici çözüm yoluna bağlanmış bulunuyor. Ordunun göz bebeği subaylar bu geçici çözüm yolu için emekliye sevk edilmiştir ve bu kararları Cumhuriyeti tehlikeye düşüren başbakan ve bakanlar imzalamışlardır. Bu Atatürkçü subaylara en büyük hakaret emekliye sevk kararlarında şaibeli iktidarın imzalarının bulunmasıdır. 12 Mart'tan bu yana olayları düşününüz. Önce herkeste bir şaşkınlık baş gösterdi. Demokrasi tehlikeye düşerse işçi sınıfını sokağa dökeriz diyen Sarı Sendikacılar Örgütü, muhtıranın ilk destekçisi oldu. Sonra basının yozlaşmış kalemleri, emekli edilen subayların komünist olduklarını yazdılar. Demirel, demokrasi kahramanı olarak söyleyiler verdi. Türk milletinin makus talihi İsmet Paşa yine siyasal oyunların baş aktörlüğünü üzerine aldı. Yahya Han tezgahtarı Feyzioğlu, Demirel ve İsmet Paşa ile şerbetçilik görevine devam etti. Erim'in başbakan olacağı güne kadar bekleyen Ecevit, ancak bu seçimden sonra çıkış yapabildi. Ecevit'le birlikte partideki görevlerinden istifa eden Şeref Bakşık, genel sekreter seçilince eski davranışıyla tam bir çelişme içinde güven oyu verilmesi yolunda oy kullandı. İşte Türkiye siyasetçilerinin hangi kumaştan dokunduklarını gösteren küçük Erim hükümetine perde. Ve bu gelişmeyle hükümet, 1960 devriminden sonra en fazla güveni alan hükümet ününü kazanmıştır. Hem de 14 bakanının parlamento dışında seçildiği bir kadro ile. Bakanlar Kurulu tüm olarak parlamentodan seçilmemiştir. Yani başbakanın parlamentoya güveni yoktur. Partiler bunu bilmekte ve fakat vatanın yüksek menfaatleri için güven oylarını esirgememektedirler. Bu bir zoraki nikahtır. İsmet Paşa'nın Demirel'in çeşitli konuşmalarında belirttikleri gibi askeri müdahaleden kurtulmak için bu yola başvurmuşlardır. Demek ki muhtıranın üçüncü maddesi Türkiye'yi felakete sürükleyecektir. Korku budur, itham budur. Biz Devrim Gazetesi etrafında toplananlar dün neyi savunuyorsak bugün de aynı yolun savunuculuğunu yapıyoruz. Egemen sınıfların partileriyle devrim yapılamayacağını yine yazıyoruz. Siyasi oportunizmin bataklığında kulaç atanlarla selamımız sabahımız yok. Kavgaya her gün yeni inançla devam ediyoruz. İşçiler, köylüler, öğrenciler, öğretmenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve Türk halkının insan gibi yaşama onuruna inanan bütün devrimciler, Cumhuriyeti tehlikeye düşürmekten sabıkalı siyasetçilerle daha güçlü, daha örgütlü biçimde savaşalım. Bundan sonraki adımımız güçlü örgütler kurmaktır. Devrimcilerin gür sesi toplumun her kesiminden duyulmalıdır. Devrimin yasası açık ve kesindir. Aramızdaki bütün çatışmalar birer dost tartışmasıdır. Dışa dönük bir devrimci savaş için birleşelim ve demokrasinin zoraki nikahçılarına karşı güçlü örgütler kuralım. Evet, nasıl ve ne şekilde? Düşünelim ve tartışalım. Devrim, 13 Nisan 1971, sayı 77. Ordunun şerefi. Her siyasal aşama bir toplumsal birikimin ürünüdür. Kurtuluş Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun çürümüş enkazı içinden çıkan ulusal kurtuluş devrimcilerince kazanıldı. Savaşlarda yenik düşmüştük. Fransız, İngiliz ve Alman emperyalizmi, Bab-ı Ali politikacıları ile birlikte memleketi yönetiyorlardı. Siyasal partiler çürümüştü. Kurtuluş Savaşı bir kutsal isyanın ulusal bilincidir. 27 Mayıs 1960 devrimi de 1946 anti-Kemalist sandık darbesine ulusal tepkidir. Demokrat Parti toprak ağalarının ve uluslararası kapitalizmin örgütüydü. Türk halkı bu devrede sadece geriliğe, karanlığa ve uyduluğa mahkum oldu. Amerikan emperyalizmi, Kur'an kursları, İmam Hatip okulları, Nur tarikatları, namussuz ve satılık politikacılarla Türkiye'yi yönetmişti. 27 Mayıs 1960 sabahı Mustafa Kemal'in gür sesi kışlalardan kopup devlet yönetiminin her kesimine dolmuştur. İhtilal Mustafa Kemal'in ihtilaliydi. 27 Mayıs ihtilalcileri soygun düzeninin partilerine çağdaş bir anayasa ve duvarları küfürden kirlenmemiş bir parlamento verdiler. Fakat namussuz politikacılar ellerine geçen her fırsatta orduya küfrettiler. Anayasayı değiştirmek için her yola başvurdular. 12 Mart muhtırası parlamento ve iktidarı cumhuriyeti tehlikeye düşürmekle suçlamıştır. Cumhuriyeti tehlikeye düşürenler bugün siyasal partilerin içinde eski suçlarına devam etmektedirler. Ancak cumhuriyeti tehlikeye düşürmekle suçlanan sanıklar bugün sanıklıktan çıkıp savcılık görevine özenmektedirler. 12 Mart muhtırasından sonra orduda general ve albaylar emekli edilmişlerdir. Bu subaylar henüz 12 Mart gününe kadar üniformalarının içinde cumhuriyeti koruma görevlerini yürütüyorlardı. Bu şerefli subaylar emekli edilmişler ve acıdır ki basında gericilerin azgın dişlerine teslim edilmişlerdir. Bu subayların Rusya'dan emir alan satılık komünistler olduğu yazılmıştır. 31 Mart'ın salyalı ağızları 12 Mart'tan sonra kimsesiz sandıkları bu subaylara saldırmaya başlamışlardır. Bu saldırılar ordunun şerefini zedelemekte midir? Şimdi emekli edilen general ve albayların şerefleri satılık rotatiflerin kiralık kalemlerine ve Şeyh Said isyanında asılan mürtecilerin oğullarına birer malzeme olmuştur. Sayın Tamaç, Sayın Gürler, Sayın Eyicioğlu, Sayın Batur, bu eski silah arkadaşlarının şereflerini tıpkı üzerinde üniforma varmış gibi korumak zorundadırlar. Çünkü bu subayların şerefleri ordunun şerefi demektir ve hiçbirinin namusu cumhuriyeti tehlikeye düşüren siyasetçilerin namusları kadar ucuz değildir. Ordunun şerefi herkese karşı aynı inanç ve titizlikle korunmalıdır. Büyük paşalar sadece bir muhtıra ile iktidarı devirmişlerdir. Kendileri şimdi ordu içinde ve dışında siyasal gücü ellerinde tutmaktadırlar. Bugünlerde kendilerine karşı yönetilen eleştirileri haksız ve yersiz olarak değerlendirebilirler. Ancak yarın kendileri de emekli olacaklardır. İşte o zaman bugün kendilerini övenlerin nasıl suçlar ve suçlular bulacaklarını gözleriyle göreceklerdir. Emekli oldukları zaman bugün emekli edilen subaylara saldıranların kendilerine de hücum edeceklerini acıyla izleyeceklerdir. Milli Birlik Komitesi'nin önünde selam duranların bir süre sonra onlara küfrettiklerini sayın paşalar bizden iyi bilirler. Geçmiş olaylar gelecek için birer ders olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanına, Genelkurmay Başkanına, kuvvet komutanlarına ve Sayın Erim'e soruyoruz. Emekli edilen general ve albaylar Rusya'dan emir alan komünistler midir, yoksa her biri ülkesinin bağımsızlığı ve halkının kurtuluşu için savaşan yiğit Atatürkçü subaylar mıdır? Açıklama istiyoruz. Büyük paşaların politikacılara mı yoksa eski silah arkadaşlarına mı değer verdiklerini bilmek hakkımızdır. Devrim 6 Nisan 1971 sayı 76. Tohum ve Toprak. Atilla Karaosmanoğlu son konuşmasıyla kapitalizmin iflasını radyodan ilan etmiştir. Bu görüşler yıllarca devrimcilerin ileri sürdükleri gözlemleri doğrulamaktadır. Ancak bu görüşleri savunanlar yıllarca devletin ağır silindiri altında ezilmişlerdir. Şimdi bu görüşler doğrulanmakta ve soygun düzeninin faturaları devlet adına kamuoyunun önüne sürülmektedir. Bu düzen siyasal kurumları ve ekonomisiyle bir bütündür. Bu bütün ya tümden değiştirilir ya da küçük değişikliklerle düzenin temelleri korunur. Devrim, bugünkü düzenin değiştirilerek üretimde ve yönetimde halkın söz sahibi olduğu bir ileri düzenin kurulması demektir. Bugünkü siyasal partiler, uluslararası kapitalizmin ve tekdal mülkiyetin bekçileridir. Bu partiler, Türkiye'yi yöneten mali oligarşinin birer şubeleridir. Demirel yönetimi, bu mali oligarşinin en kaba ve en çirkin görünümüydü. Karaosmanoğlu, bu görünümün sadece bir kesimine ışık tutmuştur. Devrimcilerin yıllarca milli emniyet fişlerine, polis kurşununa ve hapis cezalarına rağmen aydınlatmak istedikleri ilişkilere, şimdi devletin projektörleri çevrilmiştir. Bundan sonra hep birlikte gelişmeleri izleyeceğiz. Önce soygun düzeninin bütün temsilcileri bu görüşlere karşı çıkacaklar ve devlet arşivlerinde belgelenen ihanetlerini tıpkı eskisi gibi komünistlik suçlamaları ile örtbas etmeye çalışacaklardır. İç ve dış çıkar çevreleri, bekçilerini yaptıkları partilere ve basındaki savunucularına gereken emirleri vereceklerdir. Dış ticaretin devletleştirilmesi, petrollerin ve tüm madenlerin millileştirilmesi ve ikili anlaşmaların kaldırılması gibi milliyetçi tepkiler kamuoyunda güç kazanınca, uluslararası gizli örgütler, yabancı sermaye imparatorluğu ile birlikte Asya'da ve Afrika'da oynadıkları bütün oyunları Türkiye'de de oynamaya çalışacaklardır. Çünkü emperyalizmin en büyük korkusu, baruttan sonra en tehlikeli buluş saydıkları milliyetçi uyanışlardır. Milli petrolümüze, madenlerimize, yurdumuzdaki Amerikan üslerine ve ulusal onurumuza sahip çıktıkça, emperyalizmin doları ile, askeri ile, ajanıyla safını alacaktır. Çünkü ulusal kurtuluş devrimi dediğimiz Kemalist devrim, emperyalizmin bütün ilişkilerini kökünden kaldıracak ulusal bir tepkidir. Emperyalizmin korkusu sadece ve sadece budur. Uluslararası sermaye, bütün geri bıraktırılmış ülkelerde aynı ustalıkla sömürü ağlarını kurmaktadır. Cici demokrasi bu sömürünün temel dayanağıdır. Bu temel dayanak kapitalizmin vitrinidir. Demokratik denilen düzen, yabancı sermayeye ve yerli çıkar çevrelerine, demokratik işçiye, köylüye, memura ve devrimci aydına antidemokratiktir. Çıkar çevrelerinin demokratik düzen diye savundukları mali oligarşi, bir soygunun en güçlü biçimde örgütlenmiş dış yapısıdır. Devrimcilerin sadece kişisel görüşlerle bir Demirel, bir İnönü, bir Feyzoğlu ile başlayıp bitecek sorunları yoktur. Demirel bu düzenin sebebi değil, ancak olgusudur. Kapitalizmin gücü kırılmadıkça bu Demirel gider, başka Demirel gelir. Mıgırdış Şellefyan gider, yenisi gelir. Yaşar Tunagür bugün işinden atılır, yarın yerini bir başkası doldurur. Önemli olan bu mali ve dinsel oligarşinin temellerini yıkmaktır. Temel sorunu açıkça koymamız gerekir. Acaba bu gidiş mali oligarşiyi yıkabilecek midir? Yoksa doğru gözlemlerin yanlış tedavisiyle daha büyük çıkmazlara mı girilmektedir? Karaosmanoğlu'nun doğru ve haklı gözlemleri bu siyasal partilerle köklü bir çözüm yoluna bağlanacak mıdır? Ve bu görüşler Bakanlar Kurulu içinde tam bir anlaşma içinde somut çözümlere gidebilecek midir? Yarın bu gözlemlere dayalı yasalar meclislerden kolaylıkla geçebilecek midir? Bütün bunlar cevap bekleyen sorulardır ve bu soruların cevapları bulunmadan kuvvetli ve inandırıcı yönetim kurmak da mümkün değildir. Karaosmanoğlu, çıkarcı zümreler rahatsız olacak demektedir. Bu rahatsızlığın bedeli ne olacaktır? Bizce kurulu düzenin böylesine sürüp gitmesinde çıkarı bulunan iş ve sermaye çevreleri rahatsız olmamak için her yola başvuracaklardır. Partiler bu çözüm yollarını önlemek için cici demokrasinin kendilerine verdiği her türlü olanağı kullanacaklardır. Buna karşı reform hükümeti kime dayanacaktır? Partilere değil, işçilere değil, köylülere değil, devrimci öğrencilere değil. Peki kime? Sanırız bu cevabı bu geçici çözüm yoluna umut bağlayanlar vermelidirler. Biz reformcu değil, devrimciyiz. Siyasal partilerin egemenliğine dayanan bu düzenin toprağında devrimci düşüncelerin yeşermesini beklemiyoruz. Bu tohum bu toprakta yeşermez. Tek gerçekçi çözüm yolu düzeni kökünden değiştirecek ulusal kurtuluş devrimidir. Şimdilik hep birlikte bugünkü geçici çözüm yolunun çıkmazlarını görüyoruz. Çok yakında görünen köyün kılavuz istemeyeceği anlaşılacaktır. Devrim, 20 Nisan 1971, sayı 78, ayrım sonu.